Ayrım 13, Cem Sultan, M. Turhan Tan, sayfa 143. Evvel zaman içinde bir il cihan vardı. Tufandan kurtulanlardan biri de bu handı. Nuh aleyhisselamın oğluydu. Tufan bitip de topraklar kuruduğu zaman bu adam Moğol diyarındaki Kuzsu göl kenarına gitti, yerleşti. İlk Türk yurdunu kurdu. Öldüğü zaman yerine oğlu Dipbakoy geçti. Türk'ün adını dört tarafa tanıttı. Onun Karahan, Körhan, Gözhan, Orhan adlı dört oğlu kaldı. Karahan babasından sonra Türklerin başbuğu oldu. Oğuz Karahan'ın oğludur. Bu çocuk doğduğu zaman yüzü aydan parlak, güneşten nurluydu. Üç gün üç gece annesinin memesini almadı. Her gece anasının rüyasına giriyor. Ya Tanrı'yı tanı ya memeni emmem diyordu. Anne oğluna kıyamadı. Kimseye söylemeden Tanrı'nın birliğine iman getirdi. Oğuz da süt emmeye başladı. Oğuz bir yaşına gelinceye kadar atsızdı. Babası onun emeklediğini gördükten sonra büyük bir toy yaptı. Her tarafa davetçiler gönderdi. Dipnot, toy düğün anlamında öz Türkçe bir kelime ise de bozulmuştur. Aslı tüydür. Şimdi kullandığımız düğün de tüy günü deyiminden bozmadır. Eski Türkler düğünlerde evlerini tüylerle süsledikleri için o toplantılara tüy günü demişlerdi. Tüy de bu durumda kullanılmaktadır. Ama toy gerçekte kazdan büyük bir nevi yabani kuşa ve mecazen de akılsız, idraksiz, beceriksiz adamlara takılır. Çağrılanlar toya gelince yenildi, içildi. Sonunda Karahan oğlunu kucaklayıp davetlilerin arasına götürdü. ''Oğlumuz bir yaşına girdi, kendisine bir at koyunuz.'' dedi. Toyda hazır bulunan beyler düşünüp cevap vermeden evvel çocuk dile geldi. ''Adım Oğuz.'' dedi. Büyük küçük herkes henüz bir yaşındaki çocuğun söz söylediğini, kendi kendine ad verdiğini görünce şaşırdılar. ''Yalnızca öyle olsun.'' dediler. Günler geçti, Oğuz büyüdü, tam bir yiğit oldu. O sırada Türkiye'nin de büyük bir orman vardı. İçinde dereler, ırmaklar akardı. Hayvanları, kuşları çoktu. İşte bu ormana bir canavar musallat olmuştu. Beygirleri parçalayıp yiyordu. İnsanları yutuyordu. Yiğit Oğuz bunu öldürmeye karar verdi. Bir gün mızrak, ok, yay, kılıç ve kalkan aldı, atına bindi. Ormana gitti, bir geyik yakaladı. Bu geyiği av kırbacıyla ağaca bağladı, döndü. Ertesi sabah gün doğarken oraya geldi, canavarın geyiği yediğini gördü. Bunun üzerine bir ayı yakaladı. Altın işlemeli kemeriyle yine o ağaca bağlayıp savuştu. Şafakta dönünce canavarın ayıyı da yediğini anladı. Bu sefer ağacın dibinde kendi kaldı. Canavarın yeme alışarak yine geleceğini umuyordu. Gerçekten korkunç hayvan geldi, başıyla Oğuz'un kalkanına çarptı. Yiğit genç bu hamleyi savmakla beraber mızrağını hayvanın beynine yerleştirdi, kılıcıyla kafasını kesti, çekildi gitti. Tekrar geldiği zaman bir akbabanın leşe konup bağırsakları yediğini gördü, onu da öldürdü. Oğuz bu işi yaparak ünlenmişti, adı dillerde geziyordu. Ama o yüreğini Tanrı'ya vermişti, gizli gizli ibadet ediyordu. Bir gün yine Allah'a taparken ortalık karardı, gökten mavi bir ışık düştü. Oğuz bu ışığa karşı gitti, ışığın tam ortasında bir kız oturuyordu. Çok güzeldi, göz kamaştırıyordu, başında yıldızımsı bir işaret vardı. Oğuz ışığa bürünen bu güzel kızı görünce aklını kaybetti. Sevdaya kapıldı, yüreğini onun güzelliğine bağladı. Kızla Oğuz'u beğendi, sevgisine sevgiyle karşılık verdi ve onun karısı oldu. Beraber evine geldi, birçok gün yanında kaldı. Oğuz'a üç çocuk verdi, gün, ay, yıldız. Oğuz bir gün ava gitmişti. Uzaktan bir gölün ortasında bir ağaç ve ağacın dibinde bir kız gördü. O kadar güzeldi ki görenler bayılırdı. Oğuz da şaşırdı, sevdalandı ve onunla evlendi. Bu kız da öbürü gibi üç çocuk doğurdu. Gök, dağ, deniz. İşte Türkler, Uygurlar, Tatarlar, Moğollar ve bütün Türk boyları bu altı kardeşten üredi, yetişti, dünyaya dağılıp şan verdi. Bayezid burada susmuştu, anasının yüzüne bakıyordu. Gülbahar Hatun hayran hayran sordu.
Bitti mi?
Bitti.
Bir şey anlamadım ki aslanım.
Anlamadığını bakışından anlıyorum. Halbuki kıssanın yanında hisse apaçık duruyor.
Bizim saçımız uzun, aklımız kısadır. Öyle de olmasa sen Oğuz Oğuz dedikçe beynim tel tel olup dağıldı. Bari hisseyi de sen deyiver de merakım sönsün.
Zaten söyleyeceğim. Sen istemesen de söyleyeceğim. Bizim Cem bu uğursuza Oğuz adını koyup Türkleri avlamak istedi.
Nasıl avlar ki?
İnsanlar sevdikleri şeyin adını da severler. Erkek var ki sevgilisinin adını anarak hicranına katlanır. Birçok obur sevdikleri yemeklerin isimlerini geveleyerek doyar. Türkler de yiğitliği sevdikleri için yiğitlerin adından hoşlanır. Cem bunu düşündü, oğluna Oğuz adını koydu. Hatta Karahan gibi top da kurmuştu. Karaman aşiretlerini hep bir yere toplayıp çocuğu onlara göstermişti. Bu uğursuzu sevmeyişimin bir sebebi de birçok Türk'ün onu sevmesidir.
Madem ki adın yüreğe tesiri oluyor, sen neden Cem gibi yapmadın? Çocuklarının kimine Abdullah, kimine Ahmet dedin.
Ben de Müslümanları düşündüm, hocaları kazanmak istedim. Bir oğluma Korkut adına verdiğime bile pişmanım.
Öyleyse niye hayıflanıyorsun?
Cem'in Oğuz'u düşündüğünü kıskanıyorum.
Boş bir kıskançlık. Oğuz senin elinde, parmağını uzatsan canı çıkar.
Canı çıkar ama adı kalır. Bayezid bu sözü söyledikten sonra ayağa kalktı, uzun uzun dolaştı. Kendi kendine mırıldandı ve yine anasının yanına geldi. Padişahlar yalan söylemez, yalan da söyletmez derler değil mi? Halbuki yalanların şahı bizim dudaklarımızda yaşar ve yalan söylemeyenler, söyleyemeyenler yanımızda yaşamaz. Örnek mi istersin? İşte yine bu Oğuz. Bir kere Oğuz masaldır, uydurmadır. Lakin bizim dedemiz Osman Bey bile bile o masala inanıyor, halkı ve kendi torunlarını da inandırmak istiyor. Rahmetli babamdan dinledim. Osman Bey bir şiir düzüp neslimizin Oğuz'dan geldiğini söylemiş. Halbuki yine babam beş Türk oymağının, daha doğrusu Uygurların Oğuz'dan türeyip Kayıhanlıların, Kıpçakların, Kalaşların, Karlukların ayrı kaynaktan ürediklerini söylüyordu. Dipnot: kurduğu devlete adını vermiş olan Osman Bey'in değerli bir adam olduğuna şüphe yoktur. Ama Osmanlı tarihçileri ona kendinin de kabul edemeyeceği bir takım meziyetler yüklettiler ki gerçekten gülünçtür. Mesela Osman Bey'in okumayı ve yazma bilmezken şair olduğunu iddia ederler. Birçok da mevzun mukaffa eser uydurup Osman Bey'indir derler. Bayezid'in andığı manzume de işte o uydurma eserlerdendir ve şudur: kurt olup gir sürüye, aslan ol bakma geriye, çağır edip haydi içeriye, dil geçidini hisar yap. Osman Ertuğrul oğlusun, Oğuz Karahan neslisin, hakkın bir kemter kulusun, İslambolu aç gülzar yap. Bu sözleri okur yazar olmayan halk şairleri de söyleyebilirdi ve daha iyileri de söylenmiştir diyenlere yine Osman Bey'e mal edilen şu beyti okuruz: bir ümmi adam böyle söz söyleyebilir mi? Akıbeti kâr budur herkese, bâd-ı fena pir-ü civana ese. Bunu Cem de bilir ama Osman Bey gibi o da kendini Oğuz Han oğlu gösterip yalan söylüyor, Türk yüreklerini avlamaya yelteniyor. Bir hamle yaptı, altınlardan mini mini yığınlar yapmaya çalışan Oğuz'u yakaladı, başının üzerine kaldırdı. Çocuk çırpınmaktan da ürkerek bu ani yükselişin heyecanı içinde gözlerini yumuyordu. Gülbahar hain bir haz içinde oğluna bakıyor, zalim zalim gülümsüyordu. Gözünün önüne 23 yıl önceki manzara, Fatih'in Cem'i tepesine kadar kaldırıp da yere attığı sahne gelmişti. Oğlunun aynı şeyi Çiçek Hatun'un torununa yapacağını anlayarak seviniyordu. Ama Bayezid düşünmüş göründüğü cinayeti işlemedi. Oğuz'u yine yere bıraktı. "Şimdi," dedi, "sırası değil. Cem ölmeli ki Oğuz lüzumsuz olsun. O yaşarken bunu öldürmek belki budalalık olur." Sonra anasının ellerini tutarak anlattı. "Büyük halayı tersledim, yürüttüm. İtalya'dan gelen Gedik Ahmet'i de okşadım, avuttum. İyi mi ettim dersin?"
Senin her yaptığın iyidir aslanım. Ama halanı da sevip okşasaydın bir şeyler öğrenemez miydin? Ne olsa bunamıştır. Önüne yatınca dili açılır. İçinde ne varsa dışarı saçılır.
Bir bunaktan ne öğrenilir ki? Kendisine dil dökmek caiz olsun. Zaten bize hizmet edecek adam da eksik değil.
Kim ola bu?
Dimitrios Sofyan.
Tanıdım, tanıdım. Afet gibi bir kızı var diyorlardı. O herif olacak.
Tam kendisi.
Peki bu dini belirsiz adam sana hizmet mi edecek?
Öyle sanıyorum.
Kızını Cem'e veren, Cem'den bir düzine akçe çeken o mezhebi geniş herifin sana yar olmasına inanmam.
Dinlemek de günah değil ya. Teresi söyletirim, sonra sözlerini çekiye çeker bir iyi tartarım. İşime gelirse ne ala, gelmezse yerde bırakırım.
Beni dinlersen onu hiç dinleme. Dimitrios gibiler babana bile küllah giydirdiler, giydirmeye çalıştılar. Sen henüz toysun, mümkün ki gaflet edip sendeleyesin.
Bayezid'in canı sıkıldı, kaşları çatıldı, dili de sertleşti. Cennet anaların ayağı altında olmasa şimdi kalbini kırardım. Bana toy demek için ilkin padişahlığımı inkar etmek gerek. Tahta çıkan çocuk da olsa reşit olur. Yerden ve gökten ilham alır. Bize Tanrı'nın gölgesi diyorlar. Demek ki Allah'ın yeryüzüne düşen nuruyuz. Dimitrios gibilerine mi yenileceğiz?
Gülbahar Hatun telaşlandı. Yarı deli oğlunun kızgınlığını gidermeye çalıştı, yalvardı. Suç ettimse hoş gör, hatun kişiliğime bağışla. Sana toz konmasına yüreğim razı değil de ileri geri söylüyorum. Dimitrios'un kızını düşündükçe de içime kurt düşüyor.
Bayezid deli bir gururla başını dikti. Güneşe toz konmaz, bize de kir dokunmaz. Padişah karısı ve padişah anası olanlar bunu bilmelidir. Dimitrios'a gelince onu zaten kızı için dinleyeceğim. Zihnini çelersem kızını yanıma getirteceğim.
Elin aşiftesini sarayına getirtip de ne yapacaksın?
Of anne, beynin çok kalın. Leb deyince leblebiyi anlamak şöyle dursun. At diyorum da hala kuyruk arıyorsun.
Ne bilirim ben oğlum, Dimitrios'un kızına bir afet diyorlar. O afetin bizim içimize girmesinden ürküyorum.
Bayezid yine altınlarla oynamaya girişmiş olan küçük Oğuz'u gösterdi. Bu Cem'in ciğerparesidir değil mi? Emin ol ki çocuğu keseceğimi yazsam gözü yaşarmaz, benim de savaştan geri kalmaz. Ama Dimitrios'un kızını elinden alayım, yüreği altüst olur, yalvarmaya girişir. Cem'in dizgini ciğerinde değil yüreğindedir. Bu dizgini Dimitrios'un kızı gibi kahpeler kullanır.
Kızı ele geçirirsek Cem'e diz çöktüreceğini umuyorsun öyle mi?
Ummuyorum. Muhakkak öyle olacak diyorum.
Öyleyse Tanrı yardımcın olsun, dileğin yerini bulsun.
Ama bana senin de yardımın lazım.
Emret, yolunda can vereyim.
Ben Dimitrios'a bu işi açamam, onunla başka şeyler konuşurum. Kendisini benden haber alır almaz sen yanına çağır. Kızına kulaktan aşık olduğumu anlat. Onu İstanbul'a getirirse kendisine Midilli Beyliğini vereceğimi söyle.
İnanmazsa?
İnanmamak haddi değil ya. Şayet öyle bir küstahlık gösterirse and içersin, kandırırsın.
Yalan yere yemin günah değil midir?
Padişahlara hizmet için icabında tam yerine bile tükürülür. Nerede kaldı ki yemin günah olsun?
Dipnot, dindarlıkla şöhret alan Bayezid'in bu sözündeki çirkinliği iyi anlamak için Tanrı kelimesinin aslını düşünmek lazımdır. Vaktiyle tan yerine, yani güneşin doğduğu yere teveccüh olunarak ibadet edilirdi. Tanrı, tan yerindeki demektir ki tapılan güneşi ifham eder. Sonradan Allah kavramını göstermekte kullanıldı.
Bayezid küçük Oğuz'un odasına gönderilmesini annesine söyledikten sonra ayrıldı. Kendi dairesine gitti. Afyonla karışık birkaç kadeh şarap içti. Ardından remil döktü, fal açtı. Yıldızlardan hükümler çıkardı ve fena halde sıkıldı. Çünkü rakamlar gibi yıldızlar da kendini üzecek bir kargaşalık gösteriyor. Bu batıl ve saçma şeylere bütün ruhuyla inanan genç hünkâr şimdi büyük bir ürküntü içindeydi. Faldan aldığı haberi evirip çevirdikçe bu ürküntü çoğalıyor, hatta içine Cem'le uyuşmak arzuları bile geliyordu. Ama padişahlığı paylaşmak falın bildirdiği tehlikeye rağmen kendisine nahoş görünüyordu. Böyle bir harekette tek kollu kaftan giymek gibi biçimsizlik buluyordu. Bu yüzden içine yayılan o uzlaşma arzusunu kuvvetlenmeden boğdu. Şarap neşesini tazeledi ve karnını da doyurduktan sonra Dimitrios'u huzuruna getirtti. Onu kimseye gösterilmeden getirmelerini emretmiş, bu emir de ustalıkla yerine getirilmişti. Zaten başka bir yerde konuklattırılan, şehzadelerle sultanların ziyaretlerini kabulle meşgul olan Selçuk Sultan değil, Molla Ayas bile Dimitrios'un bu ziyaretini sezinlememişti. Saray adamlarından da ancak birkaç kişi hünkârla elçi Rum'un baş başa kaldıklarını biliyorlardı. Bayezid Fettan İrene'nin babasını oturduğu yerde kabul etti. Yapılan secdeleri sükûnetle saydı ve sonra bilinen pısılayı uzatarak sordu. ''Yazı senin değil mi?''
''Kulunuzun.''
''O halde söyle, dinliyorum.''
''Yanınızda bir adam var ki kılıcını tahtınızı kesmek için biliyor, cilalıyor. İlkin bu hıyaneti şefkatli hünkârıma arz ediyorum.''
Bayezid kaşlarını çattı, bir süre düşündü. ''Bu bilineni söylemektir. Gedik Ahmet'ten söz etmek istiyorsun.''
''Tanrının size her hakikati ilham ettiğini görüyorum. Sadakatimin de mübarek kalbinize doğduğunu görürsem bahtiyar olacağım.''
''İlham filan yok. Basit bir görüş. Ahmet'in bana kızgın olduğunu herkes bilir. Sen de bu bilgiden istifade ediyor, düzen kuruyorsun. Ama cesur askerle barıştığımı söylersem verdiğin haber bir paralık olur.''
Bayezid bu sözü söyledikten sonra ayağa kalktı.
''Dimitrios'' dedi, ''bana benim adamlarımdan söz etme, Cem'inkilerden haber ver.''
''Merhamet buyurunuzla sıra gözeteyim, adamlarınızdan biraderiniz hazretlerine sığınmak isteyenleri efendimize bildireyim, ardından da size el uzatanları arz edeyim.''
''Peki ama bir şartla, kuru laf istemem, her söze bir delil göstereceksin.''
''Delilsiz hükümler nihayet birer iftiradır. Kulunuz iftiracı değilim, sadık bir muhbirim.''
''Dinliyorum.''
''Gedik Ahmet kulunuzla barıştığınızı bilmiyordum. Daha doğrusu onun böyle bir iltifata layık görüleceğini ummuyordum. Çünkü o biraderinizin hizmetini kabul etmişti.''
''Delil?''
''Şu.''
Dimitrios evvelce Lala Yakup Bey'e de gösterdiği mektubu koynundan çıkardı, Bayezid'e sundu. Genç hünkâr telaşlanmadan Şamdan'ın yanına gitti, kağıdı inceledi. Birkaç kere okudu ve koynuna sokarak Dimitrios'a döndü.
''Delil dedi, çürük değilse de eski, mamafi kıymeti var, başka?''
''Gedik Ahmet'ten çekinmenizi, ona itimat buyurmamanızı rica edeceğim.''
''Ben öğüt istemiyorum, haber istiyorum. Daha ne biliyorsan onu söyle.''
''Aştin oğlu mübarek ayaklarınızı öpüyor, yolunuzda ölmeyi cana minnet biliyor.''
''Gedik Ahmet'in Cem'e yazdıklarını Yakup Bey de ağzıyla bana söylüyor, öyle mi?''
''Evet padişahım, ama ikisi arasında bir fark var.''
''Nedir bu fark?''
''Gedik Ahmet tahtın gerçek sahibine ihanet etmeyi kuruyor, Lala Bey bir asinin yanından uzaklaşmak istiyor.''
''Benim barigahımın kapıları açıktır. Maşrıktan mağribe kadar beni dileyip gelenler derecelerine göre ikram görürler. Lala da gelebilirdi, hakkını alırdı.''
''O yalnız gelmek istemiyor, bütün bir orduyu şefkatli hünkâra hizmetkar yapmayı tasarlıyor. Cenabınıza hizmet de böyle olur.''
''Delil?''
''Kulunuzun sözü.''
''Söz torbaya girmez, uçar.''
''Padişahım sınayabilir ve tam yerinde sözümün doğruluğunu, Lala'nın da sadakatini görür.''
''Çok çürük bir haber ama sınayabiliriz.''
''Bizim de niyazımız
budur.'' Şimdi iki çift göz daha samimileşmiş, ağızlar daha dost ve mahrem olmuştu. Kendini Allah'ın gölgesi sayan hünkâr, kulağını sefil bir Rum'un dudaklarına vererek kardeşi aleyhine plan işliyor, kendi kanını taşıyan bir vücudu uçuruma düşürmek için hileler kararlaştırıyordu. Hayli uzun süren bu görüşmenin sonunda Dimitrios, Bayezid'den Lala Bey'e hitap eden bir mektup almıştı. Hünkâr bu mektubunda Cem'i Bursa'dan uzaklaştırıp Yenişehir Ovası'na getirdiği ve orada sadakat göstererek şehzadeyi yalnız bıraktığı takdirde Yakup Bey'e birçok şey vereceğini dinine, imanına yemin ederek vaat ediyordu. Dipnot: Salakzade tarihinde bu vaatlerin Anadolu Beylerbeyliği ve 100.000 akçe mahsullü köylerin temliki olduğu yazılıdır. Dimitrios Cem'e çukur hazırlarken Bayezid'i de güçten düşürmeyi, mümkün olduğu kadar zayıflatmayı ihmal etmiyordu. Daha önce de işaret edildiği gibi onun amacı Osmanoğulları saltanatının kuvvetli bir sarsıntıya uğramasıydı. Öyle bir sarsıntı ki Macarların, Venediklilerin ve diğer komşu devletlerin yapacakları ortak hücumla içerideki mağlup ve mahkum milletlerin yakacakları isyan ateşiyle kesin bir yıkılışa dönüşsün. Bu yüzden Lala Bey'e yazılan kağıdı alıp koynuna koyarken padişah bir kere daha zehirlemeyi unutmadı. Lala'nın orduyu mübarek ayağınıza kapandıracağına söz veriyorum. Ama biz bunu yaparken Gedik Ahmet de aynı şeyi yapmaya kalkışırsa tuhaf olur. Orasını ben düşünürüm, icabına bakarım. Sen Lala'yı kolla, bana da sık sık haber yolla. Dimitrios ayakta duruyor, odadan çıkmıyordu. Gözlerinde ya bana diyen dilenci bir mana vardı. Bayezid bu arsız bakışı anladı, gülümseyerek ayağa kalktı. Parmağındaki elmas yüzüğü çıkararak uzattı. Al dedi, bu ilk bahşişim olsun. Cem'in düştüğü gün sana ülkemin bir yıllık haracını veririm. Yüzük de Mora vilayetinin bir yıllık vergisi tutarındaydı. Saray hazinesinin en değerli mücevherlerindendi. Dimitrios üç kere yer öperek şükranını halılara bıraktı. Geri geri yürüyerekten odadan çıktı. Derin bir sevinç ve derin bir gurur içindeydi. Paleologosların, Komnenosların intikamını almış gibi neşe duyuyor ve bu büyük işi tek başına yaptığından dolayı da içine engin bir gurur doluyordu. 13. ayrımın sonu. Sayfa 154.